Ayrım 16.
Selim annesinin gözlerinin içine bakıp ta ki 1990'da iki Alman'ın sana yaptıkları ziyarete kadar değil mi? Müzeyyen Hanım şaşkınlıkla oğluna baktı. Bunu nereden biliyorsun? Selim sakin sakin. Seni sonradan ziyaret eden polislerden öğrendim tabii ki. Annesinin polis ile MİT arasındaki farkı pek kavrayamayacağından emin olduğundan sadece polis demekle yetinmişti. Kadın başını salladı. Onlara ne söyledin anne? Ne söyleyebilirim ki oğlum? Hiçbir şey bilmiyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Küçük Ayşe konuşulanlardan bir şey anlamamasına rağmen korkmuş gibi annesinin kucağına büzüldü. Müzeyyen Hanım, demek nihayet seni de bu işe bulaştırdılar, dedi. Sesi yorgun ve üzgündü. Zavallı babacığın, şimdi kemikleri mezarda sızlıyordur. Hayatta en büyük isteği bu meşhum olayı senin hiç duymamandı. Ben elimden geleni yaptım ve sana söylemedim. Ama 50 sene sonra hadisenin yeniden hortlayacağını bilemezdim. Boş ver anne, dedi Selim. Ama sesi içindeki huzursuzluğu saklamaya yeterli değildi. Tekrar annesine sarıldı. Yaşlı kadını müşfikçe kolları arasında sıkıp okşadı. Sonra kulağına eğilip, ''Anne, büyük babamın eşyaları nerede?'' diye fısıldadı. Kendini biraz toparlayan Müzeyyen Hanım, ''Fazla bir şey yok ki.'' diye mırıldandı. ''Seneler evvel baban, ondan kalanları tasfiye etti. Elbiselerini, ev eşyalarını hep fakir fukaraya dağıttı. Yine de bazı şahsi eşyasını muhafaza etti. Ama bir kerecik olsun onlara açıp bakmadı.'' Elini bile sürmedi. Niye seçip sakladığını hep merak ettim. Onun ölümünden sonra ben de atmaya kıyamadım. Sanki üzerlerinde senin de hakkın varmış gibi. Bak günü geldi işte. Karşıma geçmiş onları benden istiyorsun. Müzeyyen Hanım belini tutarak ayağa kalktı. Hep beraber yaşlı kadının yatak odasına geçtiler. Titreyen elleriyle Selim'e gardırobun üzerindeki eski bir bavulu indirmesini işaret etti. Selim gösterilen bavula baktı. Yılların yıprattığı eskimiş ama o haliyle bile iyi bir cins bir deriden yapılmış olduğu belli, gri bir bavuldu bu. Selim uzanıp aşağıya çekti. İçi epey ağırdı. Bavulun kilitleri eskiliğine rağmen kusursuz çalışıyordu. Yanlarında yılların oluşturduğu hafif pas lekeleri vardı. Annesi mahzun mahzun bavula baktı. Belki onu yalnız açıp incelemek istersin. İçi ne de olsa sana büyük babanın bazı özelliklerini aksettirecek, onun kişiliği hakkında az da olsa bilgi verecektir, dedi. Sonra usulca odayı terk etti. Selma, kızı kucağında kızıyla bir an tereddüt etti. Bavulun içinden çıkacakları çok merak ediyordu. Diğer yanda hassas ve mahzun kayınvalidesini yalnız bırakmamak gereğini duyumsuyordu. Kararsızca kocasına baktı. Selim başıyla ona, annesini yalnız bırakmamasını işaret etti. Selma, aklı odada, kayınvalidesinin peşinden yürüdü. Genç adam bir süre bavulu açamadı. İçini garip bir teessür kaplamıştı. Burada geçmişin muhakemesini yapacak değildi. Ne babasını ne de büyük babasını suçlamak istemiyordu. Olaylar mazide kalmıştı. Tek isteği yarım asır önce yaşanmış bir vakanın bugüne bulaşmamasıydı. Ama acı gerçek ortadaydı. İstese de istemese de zaten olayların içine girmişti. Bavulu açtı. Küfe benzer bir koku burnuna geldi. Sanki koku bile eskiyi çağrıştırıyordu. Şöyle bir baktı. İlk gördüğü eski, gümüş bir enfiye kutusuydu. Yanı başında ise adeta onun aksesuarı olan, siyah üzerine beyaz puantiye bir mendil duruyordu. Enfiye kutusunu açtı. İçi boştu. Alıp yatağın üzerine bıraktı. Sarı, kehribar bir tesbih, beyaz bir namaz takkesi, el yazması nadide bir musaf gözüne çarptı. Onları da ayırdı. Altta Şam işi sedef kalkmalı antika bir kutu buldu. İçinde satranç taşları vardı. Selim de satranç oynamayı çok severdi. Taşları inceledi. Sıradan değillerdi. Usta birinin elinden çıkmış, el yontması sert bir ağaçtı. Abonoz gibi. Taşları elinden bırakmadı. Beyaz taşlar, çekik gözlü, İri cüsseli Moğol karakterinde şekillendirilmişti. Siyahlarsa daha ziyade zayıf ve ince Hintli özelliklerini taşıyorlardı. Selim pek tabidir ki daha önce de insan suretiyle tasvir edilmiş satrançları görmüştü. Fakat bunlardaki yontmacılık ve asla uygunluğuna hayran kaldı. Büyük babasının bunları nereden aldığını merak etti. Dün geceden beri büyük babası birden hayatına girmişti. Elinde olmadan her dakikasını onu düşünerek geçirmeye başladığını hissetti. Merhumun yaşamı tüm gizleriyle birlikte ruhunu sarıyordu. Bavulu karıştırmaya devam etti. Birkaç tane el yazması, eski Osmanlı fermanı buldu. Katlanıp saklanmıştı. İçlerini açıp baktı. Sararmış yapraklar arasında hiçbir şey yoktu. Onları da annesinin yatağı üzerine bıraktı. Bavulun altında eline camlı iki sulu boya tablo değdi. Çıkarıp baktı. 20'ye 30 ebadında iki peyzaj. Selim biraz resimden anlardı. Zevkle inceledi. Stil olarak Üsküdarlı Ali Rıza Hoca'nın çizgi ve renklerini çağrıştırıyordu. Merakla altlarındaki imzaya baktı. Saadettin yazıyordu. Büyük babasının ressam denilecek kadar güzel resim yaptığını bilmiyordu. Resimleri bir süre elinden bırakamadı. Onu tanıyamadığı için şimdi daha fazla hayıflanıyordu. Kullandığı renklere baktı. Hassas ve duygulu bir insanın inceliği tüm çıplaklığıyla kağıda aksetmişti. Irkçı bir faşist olmasına hayret etti. Bu duygululuktaki bir adamın yapılan mezalime nasıl müsamaha gösterebildiğini hafsalası almadı. Siyaset iğrenç bir şeydi. Bavulu karıştırmaya devam etti. Üç kitap buldu. Biri Herbert Spencer'ın ilk prensipleriydi. Ciddi bir felsefe kitabı. İkincisi Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Bizi. Üçüncüsü ise notasyonlu eski bir satranç kitabı. Babasının bunları niye sakladığını anlayamadı Selim. Babası ne felsefeye ne de edebiyata düşkün biri değildi. Satranç da bilmezdi. Selim ilk iki kitabı daha üniversite yıllarındayken okumuştu. Yine de sayfalarını şöyle bir karıştırdı. Belki aralarında saklı bir şey bulurum diye. Bulamadı. Üçüncü kitaba ilgi duydu. Daha ziyade az evvel bulduğu ve beğendiği orijinal satranç taşlarından olsa gerekti. İçinde uluslararası ustaların yaptığı 20 kadar maç yazılmıştı. İncecik bir kitaptı, broşür gibi. Ayrıca büyük babasının el yazısıyla yazılmış 5 oyun notasyonu buldu. Kağıtların üstlerinde oynandığı tarih ve rakip oyuncuların adları yazılıydı. Selim'in ilgisini çekti. Rakip oyuncuların adlarına baktı. Onları tanımıyordu, biri hariç. Tanıdık tek isim büyük babasının emektarı Behzat Ağa'ydı. Ondan sadece soyadını yazmadan Behzat diye bahsetmişti. Biraz şaşırdı, anılarını zorladı. Behzat Ağa'yı gün görmüş ama cahil biri olarak anımsadı. İyi bir satranç oyuncusu olduğunu öğrenmek biraz tuhaf gelmişti ona. Eski ve sararmış notasyonlara tekrar baktı. Hayret, büyük babası her seferinde beyaz taşlarla oynamıştı. Yani oyuna başlayan, ilk hamleyi yapan hep o olmuştu. İlk oyuna göz attı. 32 hamlelik bir maçtı. Büyük babasının rakibi Ahmet Musa adlı bir zattı. İsim ona hiçbir şey ifade etmedi. 32 hamlelik oyunun sonunda siyahlar oyunu terk ediyorlardı. Büyük babası isimlerin altına oyundaki açılışı ifade eden Sicilya savunması ibaresini yazmıştı. Diğer 3 oyun hep Vezir Gambiti'ydi. Selim'in de sevip uyguladığı bir açılış. Behzat Ağa ile oynanan maça baktı. Büyük babası burada Alman savunması diye yazmıştı. İrkildi birden. Bu açılışı şimdiye kadar hiç duymamıştı. Galiba açılışa yabancılığından çok başındaki Alman kelimesi onu irkitmişti. Sonra gülümsedi geçti. Von Papen'in altınlarının satrançla ne ilgisi olabilirdi ki? Bavulun içi boşalmaya başlamıştı. İki Beykoz çeşmi bülbülü buldu. Sürahi olanının kulbundaki çatlak vardı. Diğeri sağlam bir vazoydu. Son olarak eline bir bohça geçti. Onu da açtı, baktı. 10-15 kadar fotoğraf vardı. Büyük babasının gençlik yıllarından kalma. Gençliğinde bayağı yakışıklı bir adam olduğuna hükmetti. İri cüsseli yapısı, badem bıyığıyla o devrin aranan özelliklerini taşıyordu. Hele bir tanesinde ayakta durup poz vermişti. Sırtında İstanbul'üne benzeyen ceketle pardüsü arası uzun üç düğmeli bir giysi, yelek ve içinde tiril tiril sadakor bir mintan vardı. Başında fes, elinde gümüş saplı bir bastonla objektife dik ve mağrur bakıyordu. Kalın bir kart üzerine tab edilmiş resmin altında Apostol Konstantiniye yazılıydı. Öteki resimlere de göz attı. Birinde kalabalık bir talebe grubu vardı. Önce aralarında büyük babasını seçemedi Selim. Resmin alt köşesine Mektebi Mümkiye-i Şahane'deki son senem diye bir not düşülmüştü. 17 Teşrin Nisani yazısı okunuyor fakat sene seçilemiyordu. Bir alttaki fotoğrafı görünce içini bir ürperti kapladı. Ahşap çerçeveli, camı kırık bir resimdi bu. Büyük babasıyla Von Papen bir kır kahvesinde masa başında çay içiyorlardı. Mevsim sonbahar veya kış olmalıydı. Sırtlarında pardüsleri vardı. Fotoğrafın arkasını çevirdi. Kendi el yazısıyla ufak bir not düşmüştü. Muhterem ve kadim dostumla çubukta bir mola, 1942 yazıyordu. Ölümünden bir yıl önce çekilmiş solgun bir resimdi. Başlarında fötr şapka vardı ama şakaklarına ak düşmüş saçlarından, yüzünde belirginleşmiş hatlarından yaşlanmış ve yıpranmış olduğu görünüyordu. Selim bu resimden gayri Von Papen ve altınlarla ilgili başka hiçbir şeye rastlamadı. İçi biraz buruk, çıkardığı eşyaları toplayıp tekrar bavula yerleştirdi. Dışarıya çıktığında annesi kendini biraz daha toparlamıştı. Soran bakışlarını oğluna çevirdi. Selim, "Kayda değer bir şeye rastlamadım," dedi. Müzeyyen Hanım üzgün ve düşünceli, "Sana söylemiştim," diye mırıldandı. Selma çay hazırlamıştı. Küçük Ayşe özlediği babasının kucağına atılıp ondan ilgi ve şefkat bekliyordu. Selim kızına sarıldı ama aklı hala seneler evvelinin bu esrarengiz olayındaydı. Acaba büyük babası gerçekten bu altınları almış mıydı? Aldıysa nereye saklayabilirdi? O kadar külçe altının ağırlığını düşündü. Gömmekten başka bir yolu olamazdı. Onları bir yere gömdüyse bunu Von Papen'e söylemesi gerekmez miydi? Mutlaka gerekirdi. Basiretli, sağduyu sahibi, sorumluluk taşıyan bir insandı. Böyle bir mesuliyetin altına tek başına girmesi olanaksızdı. Gömdüğü yeri Von Papen'e mutlaka söylemiş olması gerekirdi. O zaman da sorun kalmıyordu zaten. Von Papen'in ölümü 1969'du. Bunca yıl adam bu altınların peşine düşmeden durur muydu? 26 yıl büyükelçinin altınların peşine düşmeden durması anlamsızdı. İnanılacak hikaye değildi bu anlatılanlar. Hiç aklı kesmedi. Aslı asları olmayan bir hikaye uğruna bir grup Alman maceraperesti yaşamını zindana çevirmişti. Buna izin vermemeliydi. Yine de aklının bir köşesinde cevaplandıramadığı müphem, karanlık kalmış noktalar vardı. Büyük babasıyla Von Papen arasındaki münasebetin derinlik ve içtenliğini kestiremiyordu. Şayet hikaye doğruysa bırakılan altınlar çok değerliydi. Acaba Saadettin Alper sonradan bu altınları vermekten ya da yerini söylemekten vazgeçmiş olabilir miydi? İhtimal veremedi Selim. Ama olabilirdi de. Bir an büyük babasının da şeytana uyabileceğini düşündü. Tekrar aklı karıştı. Annesine dönüp, "Yanılmıyorsam senin bu oturduğun ev bize büyük babamdan kalmış değil mi anne?" diye sordu. "Evet oğlum," diye yanıtladı Müzeyyen Hanım. "Hangi yılda inşaata başlanılmıştı? Hatırlayabiliyor musun?" Yaşlı kadın bir an duraksadı. "Vallahi tam hatırlayamıyorum ama baban emekli olmuştu." "Evet evet, tabii emekli olmuştu. Sanırım. Tam tarihi önemli değil. Kat karşılığı vermiştiniz, onu biliyorum da. Acaba inşaat sırasında babam emekli olduğuna göre inşaatla ilgilenmiş miydi? Sık sık gelir miydi başına?" "Evet gelirdi, öyle hatırlıyorum," dedi kadın. Selim dilinin ucuna gelen suali dayanamayıp sordu. "Ya toprağın ilk harfiyat sırasında da işçilerin başında mıydı? Hatırlıyor musun?" "Selim," diye sert bir sesle itiraz etti Müzeyyen Hanım. Oğlunun neyi öğrenmek istediğini anlamıştı. Hıçınlaşarak, "Yoksa sen de onlar mı gibi mi düşünüyorsun?" Selim başını önüne eğdi. Hiç sesini çıkaramadı. Ne düşündüğünü kendisi de bilmiyordu. Sadece, "Anne, bu bavulu alabilir miyim?" dedi. Müzeyyen Hanım başını önüne eğip, "Oğlum, o zaten senin mirasın," diye fısıldadı. 3. Bölüm. Bu durum Selim için gerçekten bir şanssızlıktı. Büyük babasının olayını öğrendiğinden beri kendisini işine veremiyordu. Zihni dalgın, aklı karışık ve çalışmak için isteksizdi. Şu son hafta ömrünün en yoğun ve sarsıcı olaylarını yaşadığı, şevkinin kırıldığı, geleceğinden korktuğu bir yaşam dilimi olup çıkmıştı. Geleceğinde nelere gebe olacağını kestiremiyordu. Elektron mikroskobunun önünden kalktı, kobayları tetkik etmek istemiyordu. Kadro sıkıntısı zaten çalışmaları aksatıyordu. Laboratuvar penceresinin önüne gidip aylak aylak bahçeyi, çimleri sulayan görevlileri seyre başladı. İçinde tarifsiz bir sıkıntı vardı. bir süre izin alıp ailesini de toplayarak deniz kenarı bir yerde tatil yapmayı düşündü. Yorgun hissediyordu kendini. Dinlenmeyi, olayların yıpratıcı ve sarsıcı tesirlerinden uzaklaşmayı, doyasıya, başına buyruk yaşamayı hayal etti. Kim bilir ne kadar güzel olurdu. Ama şu sıralar bunu asla gerçekleştiremeyeceğini de biliyordu. Sanki bir karabasanın, gırtlağına yapışmış boğuculuğunu ruhunun her zerresinde duyumsuyordu. Bu kabus bitmeden yapabileceği hiçbir şey yoktu. Başını çevirip bir takım notlar almakla meşgul olan Otto'ya baktı. Karabasanın başlangıcı oydu. Alman araştırıcıya kin ve öfkeyle bakıyordu. Oturduğu yerde bir takım notlar almakla meşguldü. Sabahtan beri bir günaydından başka tek kelime etmemişlerdi. MİT ajanları nedense ondan fazla bahsetmemişler, hakkında yeterli araştırma yapmamışlardı. Beyninde aydınlanmamış o kadar bilinmeyen vardı ki, çoğuna da rahatlatıcı, tatmin edici cevaplar bulamıyordu. Otto bir genetik mühendisiydi. Büyük babasıyla ne ilgisi olabilirdi? Acaba İstanbul Gras'a sırf bu altın işi için mi tayin edilmişti? Mümkündü. Günter Zeiner ve Muhtar Basmacı ortaklığının sonucu, kendisini kontrol için Almanya'dan getirilmiş olabilirdi. Tam o sırada telefon çaldı. Telefona yakın olan Otto, üçüncü zilden sonra almacı kaldırdı. Selim'e bakıp, "Sizi arıyorlar," dedi. Arayan Serra'ydı, Muhtar Bey'in sekreteri. Büyük patron görüşmek için kendisini çağırıyordu. Temmuz sıcağına rağmen birden buz kesti Selim. Demek Muhtar Basmacı, Avrupa'daki fuara gitmekten vazgeçmişti. Bundan haberi yoktu. Onun iki gün evvel gittiğini sanıyordu. Vücudunu ter kapladı. Şimdi kendini suçlu gibi hissediyordu. Acaba Muhtar Basmacı ne diyecekti? Kendini toparlamaya çalıştı. Şayet Avrupa'ya gitmediyse görüşme istemesi doğal değil miydi? Davetten evvel kendisini o sıkıştırmış, sizinle hayati bir konuda mutlaka görüşmek istiyorum demişti. İşte patron da şimdi bu isteğini gerçekleştiriyordu. Ya ajanda? Tabii ki ajandanın çalındığını biliyordu Muhtar Basmacı. Maskeler düşmüştü artık. Ajandayı çaldığını ispat edebilir miydi? Belki. Ama böyle bir iddiayı ortaya atmak şimdilik ona hiçbir şey kazandırmazdı. Hayır, onu ajanda için çağırmış olamazdı. Sakin ol, itidalini bozma dedi içinden. Ama kalbinin çarpıntısını önleyemiyordu. Yüreği yerinden çıkacak gibi atıyordu. O geceden sonra Muhtar Basmacı ile karşılaşmaya henüz hazır değildi. Adamın karşısına bir suçlu gibi çıkacaktı. Bu duyguyu yenmeliyim diye söylendi. Mırıldanmıştı adeta. Ama yine de ağzından çıkmıştı ses. Otto Han başını kaldırdı. Allah'tan ne dediğini işitmemişti. Tuhaf tuhaf yüzüne baktı. Selim ceketini giyip izahat vermeden laboratuvarı terk etti. Serra her zamanki güler yüzü ve sevimli haliyle onu karşıladı. Gülümseyerek hatırını sordu. Sonra diyafona uzanıp "Selim Alper geldi beyefendi," diye haber verdi. Diyafondan "İçeri gönder," diyen cızırtılı bir ses yükseldi. Selim kapıyı tıkırdatıp açtı. Odanın insanı rahatlatan serin havası yüzüne çarptı. Muhtar Basmacı her zamanki şıklığıyla masanın başındaydı. Selim'in görmeye alıştığı nazik ve ölçülü tebessümü yüzünü aydınlattı. Şayet bu bir maske ise adam bunu gerçekten mükemmel kullanıyordu. Selim'e sanki hiçbir şey olmamış gibi baktı. Yerinden kalkıp her zamanki sıcak ve kibar tavrıyla elini sıktı. Genç adam neden sonra odanın bir köşesinde ayakta duran Karl Weber'i gördü. Onu odada görmek bir sürprizdi. Kanının çekildiğini duyumsadı. Bu hiç hoşuna gitmemişti. Ona da başıyla soğuk bir selam verdi. Weber de aynı şekilde mukabele etti. Selim gösterilen yere oturdu. Muhtar Basmacı fazla oyalanmadan hemen konuya girdi. Sizinle o gece görüşmek imkanı bulamadım. Siz de daveti biraz erken terk ettiniz, öyle değil mi? Dedi. Korkarım sizi o gece iyi ağırlayamadık. Herhalde sıkılmış olmalısınız ki partiyi pek erken bırakıp gittiniz. Adeta kaçarcasına. Selim adamın neyi ima etmek istediğini anladı. Hiç oralı olmadı. Yumuşak mizacına rağmen yavaş yavaş sinirlendiğini hissediyordu. Sinirlendiği zaman hareketlerini kontrolde zorluk çektiğini bilirdi. Sabretmeye çalıştı. Sahte bir gülümsemeyle "Haklısınız," dedi. "Bu tür sosyetik davetler bize göre değil. Ben mütevazi bir asker çocuğuyum. Sıkıldığımı itiraf edeyim." İlk defa Muhtar Basmacı'nın yüzündeki gülümseme kayboldu. Bu tarz bir cevap beklemiyordu. O ana kadarki konuşmaları Türkçe olmuştu. Muhtar Bey birden konuşmayı Almanca'ya çevirip akıcı ve düzgün bir ifadeyle "Beni niçin aramıştınız, ne söyleyecektiniz?" diye sordu. Selim cevap vermeden önce hasım gibi gördüğü iki adamın yüzlerine baktı. Aslında söyleyeceği bir şey kalmamıştı artık. Bu isteği ajanda ortaya çıkmadan, MİT ajanları gerçeği kendisine ifade etmeden evvel söz konusuydu. O sıralar muhtar basmacıyı bir dost, bir hami gibi görüyordu. Şimdi ise adi bir gaspçı, sıradan bir macera perest ve kişiliksiz bir patron. Ondan isteyeceği hiçbir şey olamazdı. Belki yapabileceği en doğru davranış derhal istifa etmekti. Bunu daha önce de düşünmüştü ama doğru olup olmadığına bir türlü karar veremiyordu. Ne AIDS aşısı ne de ilmi çalışmaları umurunda değildi. Kendini işinde yeteri kadar başarılı görüyordu. Gras olmazsa başka bir yerde ilmi faaliyetlerine devam edebilirdi. Ortada tarihin ailesine çaldığı kara bir leke vardı şimdi. Annesinin perişan ve müteessir hali geldi gözlerinin önüne. Babasının çektiği sıkıntılar ve belki de büyük babasının bir hiç uğruna şerefiyle oynanarak öldürülmesi. İşte bunu aydınlığa kavuşturması, 50 yıl evvel vukua gelen bir haksızlığın düzeltilmesi lazımdı. Belki de tarihi bir misyonu olacaktı kendisinin. Hayır, istifa etmeyecekti. Ailesine sürülen bu lekeyi yasal ve meşru yollardan temizlemedikçe işinden ayrılmayacaktı. Buna kesin kararlıydı. Kendisinden cevap bekleyen muhtar basmacıya baktı. "Bir talebim var," dedi nihayet. Adam sakin ve huzur dolu bir sesle. "Sizi dinliyorum," dedi. Selim kendini toparlamaya çalıştı, genzini temizledi. Araştırma laboratuvarımızdaki eleman sayısı birden azaldı. Daha doğrusu Otto Han'la benden başka kimse kalmadı. Bu bölümün acilen takviye edilmesi, eksik kadroların doldurulması gerekir. EEG ve EKG uzmanlarına şiddetle ihtiyacımız var. Monitörlere yüklenen bilgileri ve verileri değerlendiremiyoruz. Çalışmalarımız durma noktasına geldi. Bir arkadaşımız tatilden dönmedi. Biri istifa etti. Bir de bildiğiniz gibi öldürüldü. Muhtar basmacı araya girip, "Öldürüldü mü?" diye sordu. Yüzü gerilmiş, sanki şaşkın ve bilmiyormuş gibi bir hava takınmıştı. Ama Selim, bir saniye bile olsa adamın nazarlarının Kalveber'e gidip geldiğini gördü. Bunu kasten yapmıştı. Ama hemen düzeltti. "Pardon, yani öldü demek istemiştim." İkisi de sustu. Bir an odada elektrikli bir sessizlik oldu. Kendini ilk toplayan basmacıydı. "Anlıyorum," dedi. Sesi soğuk, düz ve katı çıkmıştı. Selim istediği gerginliği doğurmuş, adamın huzurunu kaçırmıştı. Bu yaptığının doğru olup olmadığını kestiremiyor ama içinde anlamsız da olsa bir tahmin sesi duyuyordu. Muhtar basmacı, "Evet," dedi. "Şirket yönetimi değindiğiniz bu konuyu zaten daha evvel görüştü ve kadroları takviye kararı aldı. Sanırım idari müdürümüz Sayın Kalveber de bu konuda sizinle görüşmüş." Selim omuzlarını silkti. Weber'e bakmadan, "Kendileri sadece bana Almanya'ya daha iyi şartlarla gitmekliğimi teklif ettiler. Hepsi bu," dedi.